Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik imzalı Tebenni, Evlat Edinme başlıklı yazıyı sunacağız. Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimizin azatlı kölesidir. Aslında hür bir ailenin çocuğuyken, sonradan esir alınarak köleleştirilmiştir. Hikayesi şöyledir. Zeyd bin Harise, bir gün annesiyle Ma'an bin Tay kabilesindeki akrabalarını ziyarete giderken, kervanları baskına uğramış ve yakalanan Zeyd, Arap panayırlarında köle diye satışa çıkarılmış. Daha 8 yaşındaki Zeyd'i Mekke'de Hakim bin Hizam, halası Hazreti Hatice radiyallahu anha adına 400 dirheme satın almış ve getirip ona teslim etmiş. Hazreti Hatice annemiz bu köleyi çok sevmiş ve en sevdiği kimse olan iki cihan seyyidine hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz Zeyd'i 10 yaşına geldiğinde azat etmek istemişti. Zeyd buna razı olmadı. Bu arada Zeyd'in ailesi çocuklarının izini bulmuş ve Zeyd'in babası Harise ve amcası Ka'b, Mekke'ye gelerek oğullarını memleketlerine götürmek üzere Peygamber Efendimiz'den ricada bulunmuşlardı. Oğullarının fidyesini de getirmiş ve onu sahibinden satın almak istemişlerdi. Peygamber Efendimiz onlara bu hususu Zeyd'e sormalarını teklif etti. Eğer Zeyd isterse sizinle dönebilir. Üstelik ücret vermenize bile gerek yok, dedi. Amcasıyla babası bu teklife çok sevindiler. Zira Zeyd'in kendileriyle gelmeye can atacağını düşünüyorlardı. Fakat umdukları gibi olmadı. Zeyd babasını değil, kendisine daha peygamberlik vazifesi verilmemiş olan Hazreti Muhammed'in yanında kalmayı seçmişti. Babası çok şaşırdı. "Sen köleliği babanın yanında bulunmaya mı tercih ediyorsun?" dedi. Zeyd, "Ben onda öyle bir şey gördüm ki, kendisinden ebediyen ayrılmam mümkün değil." diye karşılık verdi. Yapacak fazla bir şey yoktu. Babası ve amcası o üzüntüyle eli boş olarak memleketlerine geri döndüler. Zeyd'in peygamberimizi seçmesi üzerine sahibül vefa olan Peygamber Efendimiz, o günün adetlerine uyarak onu Kureyşli bir kalabalığın içinde bir taşın üzerine çıkartmış ve yüksek sesle "Zeyd, bundan sonra benim kölem değil, evlatlığımdır." diyerek çevresindekilerin şehadetiyle onu evlat edinmiştir. İşte Zeyd o günden sonra Allah Resulü'nün yanından ayrılmamış ve ilk davetle birlikte Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden bahtiyarlardan biri olmuştur. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra Zeyd'i onunla kardeş yapmıştır. Zeyd, Taif'te Peygamber Efendimiz'e atılan taşlara kendisini siper etmiş ve her fırsatta Allah Resulüne olan muhabbetini ishar etmiştir. Allah Resulü de onu bir baba gibi bağrına basmış ve onu hayatı boyunca himaye etmiştir. Daha sonraki yıllarda Peygamber Efendimiz bir gün, "Kim cennetlik bir kadınla evlenmek isterse, annemden sonra annem olan Ümmü Eymen'le evlensin." buyurması üzerine Zeyd, Ümmü Eymen'e talip olmuş ve nikahları gerçekleşmiştir. Bu evlilikten meşhur kumandan Üsame bin Zeyd dünyaya gelmiştir. Evliliklerinin ilerleyen zamanlarında genç Zeyd, yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den başka biriyle evlenmek üzere izin istemiştir. Ümmü Eymen de kendisini Peygamber Efendimiz'e yönlendirmiş ve "Senin için en hayırlısını o daha iyi bilir," demişti. Bunun üzerine Zeyd, niyetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme açmıştı. O da kendisini halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlendirmek üzere teşebbüs etti. Fakat Zeynep validemiz ve ailesi o dönemin örf ve adetlerinin tesiriyle önceden köle olan Zeyd'in hür ve asil olan Zeynep'le evliliğinin mümkün olamayacağını bildirmişlerdi. Halbuki Peygamber Efendimizin gayesi bu evlilikle İslam'da bütün insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu fiilen göstermekti. Zira o yüce dinin ölçüsü, Allah katında en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır ayeti kerimesiyle tespit edilmişti. Başka bir ifadeyle, acemin araba, kırmızının siyaha, siyahın kırmızıya herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. İslam, insan olmak bakımından zenginle fakir, asille köle arasındaki farkı kaldırmış ve insanlar arasında mutlak eşitliği getirmiş bir dindir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asil bir soydan gelen halasının kızı Zeynep'le azat edilmiş evlatlığı Zeyd'in evliliğinin gerçekleşmesini çok istiyordu. Bu evlilikte başka bir muradı ilahi daha vardı ki o da zamanla ortaya çıkacaktı. Bu hadise vesilesiyle bir hususa işaret edelim ki Peygamber Efendimizin tebliğ metotlarından biri de Allah tarafından gelen emir ve yasakları öncelikle bizzat kendisinde veya yakın akrabalarında tatbik etmesiydi. Peygamber Efendimiz, Zeynep ve ailesine ısrarla Zeyd'in İslam'daki ve kendi nezdindeki kıymetinden bahsedip, onun aslen soylu bir aileye mensup olduğunu söylediyse de, ailesi ve Zeynep, Peygamberimize olan muhabbetlerine rağmen Zeyd'i bir türlü kabul edemiyorlardı. Bunun üzerine, Allah ve Resulü bir işe karar verip hükmettiği zaman mümin bir erkekle mümin bir kadın için işlerinde muhayyerlik, seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklık etmiş olur. Ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ayeti kerime nazil olunca Zeynep binti Cahş ısrarından vazgeçerek Allah ve Resulünün emrine itaat etmek üzere Zeyd'le evlenmeye razı oldu. Kalplere sevgi ve ülfeti yerleştiren ve el-vedud olan Rabbimiz, Zeyd'le Zeynep arasına mükemmel bir sevgi ve ülfet koyabilirdi. Ama muradı ilahi gereği bu nasip olmadı. Yaklaşık bir yıl kadar süren evlilikleri onlara huzur ve mutluluk getirmedi. Aradaki farklar, sık sık gündeme geliyor ve huzursuzluk çıkıyordu. Her iki tarafta birbirine karşı sinirli davranıyor ve sürekli kırıcı sözler sarf ediyorlardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Harise'nin ailesine karşı gösterdiği bu tutumu değiştirmek maksadıyla bizzat evine gidip ziyaret etmek istediyse de Zeyd'i evde bulamadı. Zeynep binti Cahş'ın içeriye buyur etmesine rağmen, kapıdan dönüp gitti ve Zeynep'in bu evdeki mazlum haline bakarak kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Allah ne yücedir dedi. Muhammed Hamidullah Allah Resulü'nün bu sözüyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Daha evvel bir siyahi olan ve kendisinden de yaşlı durumdaki zevcesi Ümmü Eymen'le mesut bir evlilik hayatı sürdüren Zeyd'in, böylesine güzel ve casibeli, iyi bir aileden gelen ve pek seçkin huy ve şahsiyete sahip bir zevceyle uyuşamamış olmasını hayretle karşılamış ve bu kalp uyuşmazlığının Allah'tan gelen bir hal olduğunu kendi kendine itiraf etmiştir. Zeyd, her fırsatta Hazreti Peygamber'e müracaat ederek hanımını boşamak istediğini bildiriyor. Allah Resulü de her defasında Zeyd'e Allah'tan kork, zevceni yanında tut, onu boşama buyuruyordu. Zeyd daha fazla dayanamayarak Hazreti Zeynep'i Allah Resulü'ne haber vermeden boşadı. Oysa Allah Resulü bu sırada gelen bir vahiy ile Zeyd'in Zeynep'i boşadığını ve Allah tarafından iddeti tamamlandıktan sonra Zeynep'in kendisine bir sevci olarak takdir edildiğini öğrenmiş bulunuyor ama bunu insanlara açıklamaktan çekiniyordu. Ancak Murad-ı İlahi'nin ilk kısmı tezahür etmiş, insanlar arasında takva dışında bir seviye ve sınıf farklılığı olamayacağı ispat edilmiş bulunuyordu. Bu merhaleden sonra ilahi takdir başka bir cahiliye adetinin daha kaldırılmasına hükmetmişti. Tebenni, yani evlat edinme. Cahiliye Araplarında aynı soydan gelmeyen bir çocuk herhangi bir sebeple evlat edinilir ve bu herkese ilan edilirdi. Bundan sonra başka bir anne babadan dünyaya gelmiş bu çocuk, evlat edinilen ailenin çocuklarıyla aynı hak ve salahiyetlere sahip olurdu. Arada kan bağı olmadığı halde o babanın ismiyle anılır, mirasta eşit hak sahibi olur ve mahremiyet ölçüleri açısından da öz evlat muamelesi görürdü. Ancak İslamiyet bunu doğru bulmamış ve herkesin kendisini dünyaya getiren anne ve babasının evladı olduğunu, evlat edinmenin kan bağı ve akrabalık meydana getirmediğini Peygamber Efendimizin şahsında örneklendirmiştir. Şöyle ki, Zeyd bin Harise Peygamber Efendimizin tekrar eden ikazlarına rağmen hanımını Peygamber Efendimiz'e haber vermeden boşamıştı. Bu durum vahiy ile Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş ve iddeti tamamlanan Zeynep binti Cahş'la evlenmesi de yine vahiy ile emredilmişti. Böylece onun nikahı Kur'an-ı Kerim'in açık beyanıyla şahitsiz, velisiz ve mehirsiz olarak Allah katında kıyılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen bu vahiy, münafıkların dedikodularından çekinerek bir müddet gizlemeyi düşünmüştü. Ancak ikinci bir vahiy hem bu işin kesinliğini ortaya koymakta hem de Peygamber Efendimiz'i bir itab ayetiyle uyararak evlat edinmeyi tamamen kaldırmaktaydı. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye zevceni yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından alakasını kesince, biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları hanımlarıyla alakasını kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab 37. Görüldüğü üzere ayet-i kerimede 3 husus çok net olarak belirtilmiştir. 1. Peygamber Efendimizin Zeyd'e hanımıyla evliliğini devam ettirmesi noktasındaki ısrarı. 2. Peygamber Efendimizin daha önceden Allah Teala'nın kendisine Zeynep binti Cahş'la evleneceğini bildirdiği halde bunu var olan evlatlık adetleri sebebiyle insanların nasıl karşılayacakları hususundaki tereddütleri ve bu sebeple itaba maruz kalması. 3. Zeyd'in kendi iradesiyle hanımından ayrılmasından sonra Peygamber Efendimizin Zeynep'le nikahlanmasının maksadının ne olduğu, yani evlatlık edinilen kimselerin hanımlarının öz evladın hanımı gibi mahrem olmaması. Evet değerli dinleyenler, devam edecek notuyla yazı burada noktalanıyor. Tebenni, evlat edinme başlıklı Halime Demireşik imzalı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Bir başka yazıyla devam edelim. Fatma Çatağan kaleme aldığı Kitapta Meryem'i de An 3 başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'in fazileti. Hazreti Meryem, İmran ailesi olarak tanınan seçkin bir aileden gelir. Kullukta seçilmiş, bütün dünya kadınlarına üstün kılınmıştır. İbadette seçilmiş, Beyt-i Makdis hizmetine adanmıştır. Cebrail aleyhisselamla konuşmuştur. Annelikte seçilmiş, oğlu kendisine nispetle anılmıştır. Rabbi, Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla vazifelendirdi. Âl-i İmrân 37. Rabbi onu seçip güzel bir bitki gibi yetiştirir. Nasıl ki bir bitkinin yetişmesi sadece suyla olmaz, ilgi, alaka ve bakım gerekir. Hazreti Meryem'i de Cenab-ı Hak bir bitkiye benzetmiştir. Ona iyi bir çevre hazırlar. Onu kötü ahlaktan, günah ve küfürden uzak tutar. İman, taat ve itaatte onu ilerletir. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı demişlerdi. Âl-i İmrân 42. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Âl-i İmrân 33-34. Allah Teala Hazreti Meryem'in etrafındaki dünyevi alakaları bir bir alır. Önce baba, sonra anne, derken dünyaya ve hayata dair kalbi bağlar birer birer azaltılır. Hazreti Zekeriya'nın manevi tedrisiyle de Meryem, üstün bir kadın olma şerefine doğru ilerler. Babasız evlat sahibi olma, ikram ve imtihanında gösterdiği teslimiyet, seçilmişliğini bütün yönleriyle ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'in adı 34 defa geçer. Kur'an'da Meryem adında müstakil bir sure de bulunur. Hadislerde geçen 4 saliha kadından Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Kur'an'da ismiyle anılan tek kadın Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi Hazreti Meryem bütün zamanların ve bütün milletlerin kadınlarına üstün kılınmıştır. Hazreti Meryem ve oğlu Hazreti İsa ilahi kudretin tecellilerinden biri olmuşlardır. Hazreti Meryem'le insanlığa görülenlerin ardında bir sır ve hikmet olduğu bildirilmiştir. Hazreti Meryem'in yaşadıkları ve Hazreti İsa'nın doğumu ilahi kudretin sınırsızlığını bizlere gösterir. Bilhassa İsrailoğullarının dünyevileştiği o dönemde Hazreti Meryem'in babasız bir çocuk dünyaya getirmesi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretinin işaretlerinden sadece biridir. Hazreti Meryem, bütün insanlık için iman, sadakat, teslimiyet ve saflığın yegane sembolüdür. Evladı için hem ana hem baba rolündedir. Bu yönüyle bütün insanlığa ideal bir numunedir. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Tahrim 12. Ayetin bazı tercümelerinde namusunu kale gibi koruyan, ırzını korumuş olan ifadelerine rastlanır. Bu, onun iffet ve fazilet numunesi bir kadın oluşuna işarettir. Aynı zamanda Hazreti Meryem, iffetini, namusunu koruması, kendini Allah'a ibadete adaması sebebiyle Betül sıfatıyla da adlandırılmıştır. Betül, manevi güzelliğin yanında fiziki güzelliği de ifade eder ki, Hazreti Meryem zamanının en güzel kadınıdır. Kur'an-ı Kerim, ahlakı kadın erkek ayırmaksızın bütün Müslümanlara emreder. Kadına yakışan iffet, erkeğe yakışan hayadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Resulullah Efendimiz bu duayı erkek kadın ayırmaksızın bütün ümmetine örnek olacak şekilde yapmışlar, bize de öğretmişlerdir. İffet, insanda doğuştan var olan müstesna bir güzelliktir. Kadın erkek herkesin titizlikle koruması gerekir. İffet, yalnızca kalpte değil, bedenimizin bütün azalarında olması gereken bir özelliktir. Aynı zamanda insanın simasına yansıyan, insanı simasından tanıtan da bir güzelliktir. Ey Meryem! Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et. Âl-i İmrân 43. Hazreti Meryem, mescitte kendisi için tahsis edilen yerde Allah'a çokça ibadet ederdi. Yemek vakti gelip acıktığını hissettiğinde bile Rabbinin divanından ayrılmak istemezdi. O, her türlü yalnızlığına rağmen Cenab-ı Hakk'ın rıza ve hoşnutluğunu gözetirdi. Cebrail aleyhisselam, kendisine yakışıklı bir delikanlı suretinde göründüğünde ondan Rahman'a sığınmış, "Allah'tan korkuyorsan bana kötülük etme," demişti. Bu durum onun iman ve takvasındaki derecesine işarettir. Cebrail'in asli suretine dönüp melek olduğunu anlayınca da Rabbine teslimiyet göstermiş, bir alamet ya da işaret istememiştir. Onun hükmüne gönüllü bir şekilde teslim olmuştur. Hazreti Meryem'in sıfatlarından biri de Azra'dır. Azra kelimesi sözlükte bakire, hiçbir erkekle evlenmemiş, ayak değmemiş kum, Allah'ın halktan gizlediği velisi, kimsenin ulaşamadığı yüce hakikat manalarına gelmektedir. Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem olduğu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır. Meryem, Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da oluverir. Âl-i İmrân 45-47. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya getirmesi, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir tecellisidir. Allah Teala, Hazreti Adem'i hem babasız hem annesiz yaratmışken, Hazreti İsa'nın babasız doğması şaşılacak bir şey değildir. Bakire olduğu halde hamile kalmak ve çocuk dünyaya getirmek ilk başta Hazreti Meryem'i de şaşırtmıştır. Fakat Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bildirdiği üzere onu teskin ve teselli etmiştir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Âl-i İmrân 59. Ayetlerde Meryem oğlu İsa buyrulur. Bu Allah'a çocuk isnad inanç sistemine ve onun doğumunu bir erkeğe bağlayarak Hazreti Meryem'e iftira atmaya çalışan muharref Yahudi dinine en güzel cevaptır. Yakın tarihe kadar Hazreti Meryem pek çok kez erkek müfessir ve yazarlar tarafından kaleme alınıp hayatı incelenmiştir. Oysa ki Hazreti Meryem'in hayatının safhaları yerine Cenab-ı Hakk'ın onun şahsında bize verdiği mesaj üzerinde durulmalıdır. Hazreti Meryem bir hanım gözüyle okunup yazılmalı, onun bilhassa çocuk dünyaya getirişindeki yalnızlığı, teslimiyeti, iffet ve takvasıyla meşgul olunmalı, buradan dersler çıkarılmalıdır. Hazreti Meryem'le iffetli ve örnek nesillerin ancak iffetli ve müttaki annelerden doğacağı hakikati daha da belirginleşir. Kız çocuklarını güzel ahlakla yetiştirmek, onların saliha hanım ve saliha anneler olmaları için her türlü fedakarlığa talip olmak, örnek bir aile ve toplum oluşturmanın ilk basamağıdır. kul olarak üzerimize düşenleri yaptıktan sonra emeklerimizin ve gayretlerimizin kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek, niyet ve amellerimizin rızasına muvafık olması için duada bulunmakta bu terbiye sürecini ikmal eden en mühim vazifelerimizdendir. Rabbimiz bize tertemiz, iffet abidesi ve takva zirvesi olacak örnek ahlaklı nice Meryemler nasip etsin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda bu akşam son olarak Fatma Çatak'ın kaleme aldığı kitapta Meryem'i de an 3 başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle programımızı da noktalamış olacağız. Şebnem Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından aktardık bu akşam yazılarımızı. Tekrar buluşmak ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.